Item 14, Havaalanı, Arthur Hayley, sayfa 153. Çocuk aldırma konusunda metresinin göstereceği tepkiyi anlamak için evle havaalanı arasındaki otomobil yolculuğundan faydalanmaya karar vermişti bile. Gwen kollarından sıyrılıp saatine baktı. 8:15 geçiyor, yola çıkmanın sırasıdır komutanım, ileri. Üzerinde ağır ağır ilerledikleri karla kaplı yoldan gözlerini ayırmaksızın, ''Korkacak bir şey olmadığını biliyorsun umarım.'' diyordu Demarest. ''Uçak şirketleri hosteslerinin bir takım halklar karıştırmalarına alışkındır. Sık sık olur bu tür işler. Elime geçen son istatistikte ulusal ortalamanın yılda %10'u bulduğunu belirtiyordu.'' ''O kadar mı?'' dedi Gwen inanmazcasına. ''Yani her yıl 10 hostesin biri hamile mi kalıyor demek istiyorsun?'' 3 aşağı 5 yukarı öyle. Doğum kontrol hapından sonra durum değişti ama bildiğim kadarıyla sanıldığı ölçüde değil. Sendikabın temsilcisi olarak bu tür bilgiler edinebiliyorum. Hem sözünü ettiğim ortalama seni pek şaşırtmamalı. Hosteslerin çoğu taşradan ya da basit şehirde ailelerinden geliyor. Sakin, silik bir hayat sürmüş oluyorlar. Birden çok parlak bir işe başlıyor, yolculuk ediyor, ilginç kişilere rastlıyor, en iyi otellerde kalıyorlar. Hepsi için bu hayat dolce vita, Demarest gülümsedi. Tadına bakınca sürdürmek istiyorlar. Tada tada bu nefis içkiyle dolu bardakta kalıntıya rastladıkları da oluyor. Öfkelenen Gwen, iğrenç dedi. Tepeden bakıp konuşman tam erkekçe. Her şey bir yana, benim bardağımda bir kalıntı çıktıysa izin ver de söz konusu kalıntının sana ait olduğunu hatırlatayım. Ben de kalıntı bırakmak niyetinde olmayabilirdin ama müsaade et de buna iğrenç gelmeyen bir at takalım. Üstelik taşradan gelen küçük köylü kızlarıyla senin deyiminle basit şehirde ailesinden gelme kızlarla aynı yere konma hoşuma gitmedi. Hiç sevmedim bu işi. Canım. Seni onlar gibi görmedim hiç. Öfkelenmek sana pek yaraşıyor. Böyle devam edersen fikir değiştirmen mümkündür. O kadar kırıcı mıydın? İğrençtin. Özür dilerim. Demarest yavaşladı. Durmadan yağan kar tanelerinin yansıtıp çoğalttığı kırmızı ışıkta durdu. Konuşmasına devam etmek için yola çıkmayı bekledi. Şakamın sersemci olduğunu kabul ediyorum ama önce ciddiydim. Uçak şirketleri gerçekten bu tür sorunlara alışkındır. Hiç kuşkusuz 3 maddelik gebelik programını bilirsin. Tabii 3 maddeye başvurmak zorunda kalan kızlar tanıyorum. Bir gün aynı duruma düşeceğim hiç aklıma gelmezdi. Diğerlerinin de aklına gelmemişti herhalde diye homurdandı Demarest. Bu bir yana mükemmel bir yöntem söz konusu. Uçak şirketleri böbürlenmiyor. İşlerin dikkati çekmeden görülmesini uygun buluyorlar. Saat kaç? Gwen şoför yerinin ölgün ışığında saate bakabilmek için öne eğildi. Gecikmeyeceğiz diye mırıldandı. Kömür tozuyla kaplı kaygan yolda sürüklenmemek için Demarest büyük dikkatle geniş bir bulvara saptı. İki yanına bir sürü insanın, herhalde temizlik işçilerinin asıldığı belediye kamyonunu geçti. Temizlik işçileri yorgun, iliklerine kadar ıslanmış, soğuktan donmuş gibiydiler. Gwen de ikisinin birkaç saat sonra Napoli güneşinde yan gelip yatacaklarını öğrenseler ne yaparlardı acaba? ''Bilmiyorum.'' diye mırıldandı Gwen. ''Cesaret edip edemeyeceğimi bilmiyorum.'' Demarest gibi o da 3 maddelik gebelik programının hazırlanmasına yol açan nedenleri biliyordu. Uçak şirketleri hosteslerini yitirmek istemiyorlardı. Hosteslerin yetiştirilmesi pahalıydı. Öyle ki her tecrübeli hostes gerçek bir yatırım sayılıyordu. Üstelik bu iş için adam bulmak güçlü. Hem güzel hem kibar hem de çalışkan kızlara adım başı rastlanmıyordu ki. Program da hem basit hem etkiliydi. Hamile kalıp evlenmek niyetinde olmayan hostes, hamilelik dönemi sona erince yeniden işine dönebilirdi. Uçak şirketi de %90 işine döndüğüne sevinirdi. Dolayısıyla hostese yıllık iznine sayılan uzun süreli bir dinlenme verilirdi. Şirketin yakınlığı bu kadarla da kalmazdı. Personel bölümü genç kadının gerekli tedbirleri almasına yardım eder, özellikle cezasının son aylarını başka bir şehirde geçirmek isterse bunu sağlardı. Ara sıra ihtiyaç duyabileceği birkaç yüz dolar maaşından kesilmek üzere kendisine verilirdi. Hostes doğum yaptıktan sonra bağlı bulunduğu alana dönmek, sorularla iş arkadaşlarının anlamlı gülüşleriyle karşılaşmak istemezse, dikkati çekmeden başka yere atanır, atanacağı yerin seçimi de kendisine bırakılırdı. Karşılığında şirket 3 kesin taahhüt isterdi hostesten. Programın 3 maddesi buydu. Önce hostes hamileliği boyunca gideceği yerleri devamlı personel bölümüne bildirmek zorundaydı. Sonra doğar doğmaz çocuğunu yetimhaneye terk etmeli, birinin evlat edinmesine göz yummalıydı. Anne evlat edinenlerin kimliğini asla öğrenemeyecek, dolayısıyla da çocuk kesinlikle hayatından çıkıp gidecekti. Yine de şirket evlat edinecek kişilerin kimliğine ve kanuni işlemin düzenliliğine göz kulak oluyordu. Üçüncü madde programın uygulanmasına girişilir girişilmez çocuğun babasının kimliğini bildirmeyi zorunlu tutuyordu. Personel bölümü güç tartışmalarda uzmanlaşmış bir temsilcisini bu adamla görüşüp mali yardım sağlamakla görevlendiriyordu. Bu mali yardım doğum masraflarıyla hostesin yoksun kalacağı maaşların tamamını ya da bir bölümünü içine alacak toplamda yazılı bir senetle sağlanabiliyordu. Tabii şirket dostça kimsenin duymayacağı bir anlaşmayı yeğe tutuyordu. Ama gerektiğinde amansız davranabiliyor, yan çizen babayı yola getirmek için hiçbir baskı fırsatını kaçırmıyordu. Yan çizenler yine de azınlıktaydı. Çoğu kere çocuğun babası da aynı şirkette görevli olurdu. Hostesler en çok çalıştıkları uçağın mürettebatına, kaptan, pilot, birinci ya da ikinci yardımcı tutuluyorlardı. Bu adamlar karşısında da biraz inandırıcı davranmak yetiyor, üstelik hiçbiri işin fazla dillenmesini istemiyordu. Şirketin bütün amacı masrafı ona çektirmekti. Ya büyük toplama varmayan aylık taksitlerle ödetiyor ya da aylığından belirli bir süre adamın bütçesini fazla etkilemeyen belirli bir para kesiyordu. Yardımseverliğini sonuna kadar götüren şirket kesilen bu paraları bordroda çeşitli kişisel masraflar adıyla göstermeye dikkat ediyordu. Kıskanç bir karının rahatsız edici sorularıyla karşılaşmamak için. Bu yoldan elde edilen paraların tümü hamile kalan hostese aktarılırdı. Uçak şirketi yaptığı masraflar için tek sent kesmezdi. En önemlisi diyordu Demarest, karşına çıkacak sorunlarla yalnız baş etmek zorunda olmayışın. Çok istediği çözüm yoluna, yani çocuk aldırmaya değinmemek için özellikle çaba harcamıştı. Ayrı bir konuydu bu. Çünkü uçak şirketleri çocuk aldırma gibisinden işlere bulaşmak istemiyorlardı. Gayri resmi olarak çocuk aldırabilecekleri bir yerin adresini arayıp da bulamayan hostesler, meslek hayatları boyunca nereye başvuracaklarını öğrenecek kadar olayla karşılaşmış ablalarından gayri resmi olarak sık sık faydalı öğütler alırlardı. Bu kadınlar güç durumunda kalan kızların 3 olaydan ikisinin felaketle sonuçlandığı karanlık yerlere düşmemelerine çalışırlardı. Gwen kuşkulu bakışlarla Demarest'i süzdü.
Söylesene Vernon, nasıl oluyor da bu kadar geniş bilgi sahibi olabiliyorsun?
Az önce anlattım, sendika temsilciliği yaptığımdan.
Pilotlar sendikasının temsilciliğini diyerek sözünü kesti Gwen. Bu sıfatla hosteslerin işine karışman gereksiz, özellikle çocuk aldırma konusunda.
Belki doğrudan değil ama.
Haydi Vernon, benimle açık konuş, böyle bir olay, bir hostesi hamile bırakmak, daha önce de başına geldi değil mi?
Aslında hosteslerle gönül eğlendirmekte hiç güçlük çekmedin, herhalde az önce sözünü ettiğin taşralı kızlarla. Basit şehirli aileden gelenleri daha çok seviyorsan başka tabii. Güven'in sesi iyiden iyiye acılaştı.
Kaç kere başına geldi bu iş? 10, 20, 25 kere mi? Aşağı yukarı vereceğim bir rakamla da yetinirim.
Tanrı aşkına kes diye inledi Demarest. Bir kere başıma geldi, bir kere. Çok tarihli olduğu anlamına geliyordu bu. Aynı kaza kaç kere daha tekrarlanabilirdi aslında. Yine de doğruydu söylediği. Doğruya yakındı açıkçası. Bir kere de çocuk düşürme olayıyla karşılaşmıştı ama başka işte o.
Bir kere diye tekrarladı Gwen.
Peki hamile kalan kız 3 maddelik programa başvurdu mu?
Tabii.
Kendisine yardım ettin mi?
İyice öfkelenen Demarest tabii ettim diye omurdandı. Ne sanıyorsun beni?
her şeyi öğrenmek istediğine göre söyleyeyim. Şirket her ay belirli bir parayı maaşımdan kesti. Bu yüzden izlenecek yolu ayrıntılarıyla biliyorum.
Çeşitli kişisel masraflar faslından kestiler demek parayı. Ya bebek ne oldu?
Biri evlat edindi.
Neydi?
Nasıl neydi? Bir bebekti sadece.
Ne demek istediğimi anladın aslında. Kız mıydı, erkek miydi?
Kızdı sanıyorum.
Sanıyor musun?
Hayır, eminim. Kızdı. Aralarına bir sessizlik çöktü. Mercedes ana yoldan ayrılıp havaalanının gösterişli girişine doğru ilerledi. Demir tellerin tepesinde göklere yükselen ve bir sürü ışıldakla aydınlatılan eğri büğrü şekiller havacılığın dev geleceğini ortaya koyuyordu. Daha da ötede ana binanın çevresinde biriken taşıt kalabalığının akışını sağlayan karmaşık yollar, geçitler, tüneller şebekesi uzanıyordu. Aslında 3 gündür devam eden fırtınanın üst üste biriken etkisi bu mükemmel akışı gözle görülür ölçüde azaltmıştı. Her yerde kar yığınları yolların ortasına dikiliyor, kar temizleyicilerle kamyonlar şimdilik açık olan yerleri korumak uğruna kargaşalığı daha da arttırıyorlardı. Birkaç kere durması gereken Demarest sonunda Trans Amerika şirketinin hangarlarına giden özel yola girebildi. Oradan personel otobüsü ikisini havaalanı binasına götürecekti. Gwen elini arabayı boş bir köşeye yerleştirmek için manevra yapan Demarest'in koluna koydu.
''Bana açık yürekli davrandığın için teşekkür ederim.'' diye mırıldandı. ''Göreceksin, delice şeyler istemeyeceğim. Tabii önce epey sarsıldım. Ama kendime hakim olacağım artık. Ne olursa olsun şu birkaç günü seninle Napoli'de geçirmekte kararlıyım.''
Demarest sevgiyle gülümsedi ona. ''Ben de kararlıyım, söz veriyorum. Eşsiz günler geçireceğiz.'' İçten bir sözdü bu. Kendi yönünden tutulması da zor değildi aslında. Elde ettiği kadınlar içinde Gwen hem en çekici geleniydi hem de tecrübeli pilotu en çok duygulandıranı. Evli olmasaydı...
Belki 10. kez Gwen'le evlenmek için Sarah'dan boşanmasının gerekip gerekmediğini düşündü. Hemen ardından bu düşünceyi kafasından uzaklaştırdı. Arkadaşlarının sık sık 10-12 yıllık bir evlilikten sonra daha genç bir kadın için yuvalarını yıktıklarını görmüştü. Genellikle de sonuç büyük bir hayal kırıklığı ve 2 nafaka birden ödeme zorunluluğu olmuştu. Yolculuk hiç kuşkusuz Gwen'le daha derin konuşmasına fırsat verecekti. Şimdiye kadar tartışmaları dilediği yöne kaymamıştı. Öyle ya, çocuk aldırma sorununa değinmemişlerdi henüz. Bu sorunu ortaya atmakta kararlıydı. Belki Roma'da, belki Napoli'de ama muhakkak ilk fırsatta.
3. Kısım. Anahtara bağlı plakada O'Hagan Oteli No 224 yazılıydı. Radar teknisyenlerinin yarı karanlık soyunma odasında yalnız kalan Kate Bakersfield, dakikalardan beri bu plakaya baktığını fark ediyordu. Ya da saniyelerden beri. Mümkündü bu. Son haftalarda zaman kavramını yitirdiği sık sık olmuştu. Evde bile. Kaç kere Natalie gözlerini boşluğa dikmiş bakarken yakalamıştı onu. Ne düşünüyorsun diye sorduğunda dalgınlıktan ancak kurtuluyor, yeniden düşünmeye, normal davranmaya başlıyordu. Yıpranan, tükenen beyninin bir bakıma gövdesiyle bağlantısı kesilmişti herhalde. Motorun tehlikeli şekilde ısınmasıyla bir mekanizmanın harekete geçtiği elektrik motorlarında görüldüğü gibi beyninin çalışmasında da bir akım kesilmesi olmuştu herhalde. Ne yazık ki arada bir fark vardı. Motor dinlendirilebilirdi. Oysa beyin ağır da olsa çalışmaya devam ediyordu. Kaba bir tahta sıraya oturmuş, elini bile sürmediği soğuk yemeğin yanında elinde tuttuğu anahtara gözlerini dikmiş düşünmeye devam ediyordu. Sixtin Kilisesi ile Concorde uçağını yaratabilecek yetenekteki insan beyni denen harika, aynı zamanda yıkıcı çalışması ölümle son bulan amansız bir kendi kendine işkence etme aracıydı. Yani sonu her şeyi unutma, mutlak huzur, hiçbir şeyin bozamayacağı bir sükûndu. Bu mutlu yere varabilmek için Kate Bakersfield kendini öldürmeye karar vermişti, hem de o gece. Birkaç dakika sonra radar odasındaki yerine dönmek zorunda kalacaktı. Görevi ancak birkaç saat sonra bitiyordu.
bu işi sonuna kadar götüreceğine yemin etmişti. Nedenini de bilmiyordu pek. Sadece görevi olduğu ya da hayatı boyunca görevini eksiksiz yerine getirmeyi amaç bildiği için. Sonra her türlü zorunluluktan kurtulmuş olarak birkaç saat önce oda tuttuğu otele gidebilirdi. Kapıyı kapar kapamaz üzerinde taşıdığı küçük bir kutu içindeki 40'tan fazla nembutal hapını yutacaktı. Doktor uykusuzluk çektiği için Kate'e bu ilaçtan vermişti. O da reçeteyle her ilaç alışında kutudaki hapların yarısını saklamıştı. Birkaç gün önce elindeki nembutol haplarının öldürücü dozu aşıp aşmadığını anlamak için şehir kitaplığında bir tıbbi esere göz atmıştı. Kolunu pencereden gelen ışığa tutarak saatine baktı. 9 olmuştu. Gece yarısı görevinden ayrılacak ve birkaç dakika sonra uyanmamak üzere uykuya dalacaktı. Yeniden 224 numaralı odanın anahtarını yokluyordu. Garip bir rastlantı. Baştaki 2'yi çıkardı mı tam 24 sayısı kalıyordu geriye. 24 hayatında bir kere daha çok önemli rol oynamıştı. Bu olay güzel bir yaz gününe 24 Haziran tarihine rastlıyordu. Şairler, aşıklar, renkli fotoğraf merakları için bir gündü bu 24 Haziran. Virginia eyaletinin Leesburg şehrinde güneş pürüzsüz bir gökyüzünde yükselmişti. Hava raporları böyle havaları kısaltılmış PEVI deyimiyle tanımlardı. Tavan ve sınır görüş. Üstü açık Volkswagen arabasıyla iş yerine giden Kate, ünlü ozan Keats'in bir mısrasını hatırladı. Çünkü yaz dolup taşıyor. Gerçekten de öyleydi. Her sabahki gibi gittiği yer Washington Hava Yolları Kontrol Merkezi'ydi. Merkez başkentin 60 kilometre kadar uzağında şehir dışındaydı. Alçak, her türlü yenilikle donatılmış, pencereden yoksun bir yapı olan radar binasının içinde bile güneşin kalın duvarları delip geçtiğini hissediyordu sanki. Kolları sıvamış gömlekle çalışan 75 teknisyen her zamankinden şen ve rahattı. Belki güzel havada trafiğin düzenlenmesi çok daha kolay olduğu için. Büyük şirketlere bağlı olmayan uçaklar, küçük gezi uçakları, askeri uçaklar, hatta grup seferleri görerek uçuş yönetimini uyguluyorlardı. Bu yöntemde her pilot rotasını devamlı kollayıp düzenliyor, durmadan yere danışma gereğini duymuyordu. Yine de Hava Yolları Kontrol Merkezi kilit noktasını tutmuştu. Uçuşların yönetildiği büyük salon ABD'nin doğu kıyısındaki 6 eyaletin yükünü sıralamıştı. Toplamı 200 bin kilometre karelik bir alanı buluyordu. Bu bölgeden geçecek her uçak yola çıkmadan önce bir uçuş planı yazdırmıştı. Yere konana ya da komşu hava kontrol merkezinin alanına geçene kadar Leesburg merkezine bağlıydı. Genellikle ABD topraklarına yayılan 20 merkez, uçaklar yol aldıkça bunları birbirlerine devrediyorlardı. Kuzey-Doğu hava koridorunun güney ucunda yer alan ve her gün dünyanın en yoğun hava trafiğinin geçtiği Leesburg, ABD'nin en yüklü merkezlerinden biriydi. O sabah geniş ve katedral yüksekliğindeki kontrol odasında bir uğultudur gidiyordu. Boyutları bir futbol alanının boyutlarını aşan 50 kadar televizyon ekranıyla kaplı duvar her zamanki gibi ölgün bir ışık içinde yüzüyordu. Karşı duvar boyunca uzanan yüksekçe bir asma kat salonun tümünü tepeden gözlenmesini sağlıyordu. Bu gözlem yerine kabul edilen seyrek konuklar New York borsasında hisse senetleri alışverişinde sanabilirlerdi kendilerini. İşlerinden ayıracak, dikkatlerini dağıtacak şeylerle ilgilenmeyecek şekilde yetiştirilen teknisyenlerin başlarını kaldırıp asma kata baktıkları enderdi. Hem konuklarla bağlantı kurulduğu da az görülmüştü. Böylece iş gergin bir manastır havasında sürüp gidiyordu. Çalışanlar arasında tek bir kadın bile yoktu nasılsa. Kate'in görevli bulunduğu kesim Pittsburgh-Baltimore bölgesinin bir bölümünü içine alıyordu. Bu kesimde hava trafiğinin düzenlenmesi 3 kişilik bir ekibe verilmişti. Radar denetimcisi olarak Kate havadaki uçaklarla bağlantıyı sağlıyor, ne yapmaları gerektiğini bildiriyordu. İki yardımcısı da her uçağın izlediği yolu inceliyor ve çeşitli alanlarla ilişkiyi sağlıyorlardı. Hepsinin üstündeki bir şef yapılan işi denetliyordu. O gün ekipte Kate'in haftalardan beri boş vakit buldukça kuramsal yani teorik bilgisini arttırmaya çalıştığı bir asistan da vardı. Vardiya değiştirme zamanı gelmişti. Kate'in hemen ardından gelen iki görevli yerlerini alacakları arkadaşlarının ardında duruyorlardı. Ekranda geçenleri ayrıntılarıyla kafalarına yerleştirmeleri için 2-3 dakika süreyle böyle kalacaklardı. Aynı şey koca salonun içindeki diğer ekranların başında da görülüyordu. Yerini kendisine bırakacak denetimcinin ardında dikilip duran Kate, birden beliren uyanıklığı, işin gerektirdiği zorunlu düşünce hızlanmasını hissediyordu. İki kısa molanın dışında sonraki 8 saat boyunca beyninin hep böyle çalışması gerekliydi. 14. Ayrımın sonu. Sayfa 164.